Hayırlı akşamlar. Bir sohbetimizde tekrar beraberiz. Harun Yayla internet sitesinden yaptığımız yayında. İnşallah yine Allah'ın varlığının bilimsel delillerini konuşacağız. Gerçekten de Allah'ın ayetlerini, yeryüzündeki delillerini ne kadar anlatsak az. Çünkü Allah'ın ayetleri saymakla bitmiyor.
İnşallah.
İnşallah Allah'ın varlığının delilleri.
İnşallah.
Bunları tabii ki bilimsel anlamda anlatmak çok önemli. İnsanların iyice akıllarına yerleşmesi anlamında. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de iman hakikatlerinin üzerinde çok duruyor.
İnşallah.
Bu bir metot, bu bir tebliğ metodu. İnsanlara Allah'ın varlığını bilimsel olarak ispatlayarak, kafalarda şüphe bırakmayacak şekilde, onların imanlarını sağlamlaştıracak şekilde oturtmak inşallah gerekiyor. Kur'an'da anlatılan peygamberlerin üslubu da bu şekilde. Hazreti Musa olsun, pek çok önde gelen veliler olsun hep bu şekilde Kur'an'ı örnek alarak bu şekilde davranmışlar zaten. Müminin görevi de tebliğ metodu olarak yine bilimi kullanmak tabii ki olacak. Geçtiğimiz yüzyıllarda ne oldu? Dediler ki bilimle din birbiriyle çatışıyor dediler. Biliyorsunuz. Sonuçta bilim başka bir şey söyler, din bir inançtır yalnızca gibi böyle bir iddia attılar ortaya. Tabii meydan boş olduğu için bu belki cevapsız kaldı bir süre. İnsanlar da bunu gerçek zannettiler. Oysa bugün açıkça görülüyor ki bilimsel delillerin hepsi tek bir yaratıcı, her yere hakim olan yüce Rabbimizin varlığını ortaya koyuyor.
İnşallah.
Ve hiçbir şekilde şüphe bırakmayacak şekilde kanıtlıyor.
İnşallah.
Bilim zaten Kur'an-ı Kerim'de emredilen bir şey, bilim yapmak. Çünkü Allah pek çok ayette düşünmez misiniz, akletmez misiniz? Allah'ın delillerini, varlığın delillerini görüp anlamayı, kavramayı bize emrediyor. Yeryüzünün yaratılmasını, göklerin nasıl yükseltildiğini, dağların nasıl oturtulduğunu, bir devenin nasıl yaratıldığı, hep bunlara dikkat çekiyor Allah ve üzerine düşünmemizi emrediyor. Yani bilim yapmamızı emrediyor. İşte bu noktada Allah bilimi bir araç olarak, din bir araç olarak kullandığı ortaya çıkmış oluyor. Anlaşılıyor açıkça. Biz de bütün müminler bir defa temel bilgileri çok iyi bilmesi icap ediyor. Bir insanın mutlaka biyoloji nedir, bunu bilmesi gerekiyor. Astronomi konusunda çok detaylı olmasa da yine genel bir bilgisi olması gerekiyor bir Müslümanın.
Evet.
Değil mi? İşte evrim teorisi diyoruz. Neden evrim teorisi diyoruz? Dine karşı en büyük saldırı olduğu için. Buna cevap vermek gerekiyor. Bunun temel iddialarını çok detayını olmasa bile, yani pek çok herkes bilecek diye bir kural yok. Bilseler çok daha güzel olur tabii ki. Ama bilgi seviyeleri dahilinde yine de bilmeleri neyin iddia ettiğini, yani bu şeytani felsefenin, Deccal felsefesinin neyi anlattığı, insanları şeytanın nasıl kandırmaya çalıştığını bir defa çok iyi bilmeleri gerekiyor. Burada uyguladıkları sahtekarlık yöntemlerini bilmeleri gerekiyor. Çünkü bu şeytanın bir tebliğ metodu. Bunda bir yere kadar da gelmişti. Sayın Adnan Oktar, işte 1980'li yıllardan itibaren bu konunun üzerine yönelince, inşallah başta üniversiteler olmak üzere Türkiye, daha sonra da dünya bunun bir safsata olduğunu, bir sahtekarlığa dayalı bir iddia olduğunu anlamış oldu artık.
Evet.
Artık insanlar çıkıp da bu bilimseldir, bakın bu işte kanıtlanmıştır diyemiyorlar. İnşallah. Yani bu yüzden biz yine her zaman olduğu gibi yine evrim teorisi ve Allah'ın varlığının bilimsel delili üzerinde durmaya devam edeceğiz inşallah.
İnşallah. Yani zaten evrimciler böyle ne iddia atsalar ortaya zaten bilim anında çürütüyor. Bir de ya bilim çürütürken kendileri çürütüyorlar yani işin ilginç tarafı. Yani bir iddia atıyorlar, sonra araştırıyorlar onu bir hevesle acaba bu sefer olacak mı diye. Yine tam tersini buluyorlar. Yine ona demagojiyle farklı bir şekilde insanlara yansıtmaya çalışıyorlar. Yani mesela biraz önce biraz bahsettik. Varyasyon denen bir olay var. Bu bilimsel bir konu. Yani varyasyonun evrimle bir alakası yok zaten. Mesela Darwin evrim teorisini ortaya atarken İspinoz kuşlarına bakıyor. O TRT'nin belgeselinde bahsedilen konu da o zaten. İspinoz kuşlarının böyle çok farklı gaga yapıları var işte. Kimisi uzun, kimisi kısa, kimisi yassı, geniş. Yani farklı farklı gaga yapıları var. Diyor ki şimdi yani bunlar böyle çeşitleniyorsa demek ki diyor. Demek ki evrim böyle bir şey diyor. Yani ilk hücreden biz başladık, böyle çeşitlene çeşitlene buraya kadar geldik diye bir çıkarım sunuyor ortaya. Halbuki yine bilimin ilerlemesiyle, DNA'nın keşfiyle bunun aslında bir varyasyon olduğu bulundu. Yani bunun evrimle alakasız bir şey olduğu bulundu. Şimdi DNA'da O bilgilerin tamamı var. Uzun gaga bilgisi de var, kısa gaga bilgisi de var. İşte kafa yapısının o varyasyon çeşitlerinden tamamının bilgisi var DNA içerisinde. Şimdi o canlı çeşitlendiği zaman DNA'sına yeni bir bilgi eklenmiyor. Şimdi evrim iddiasına göre yeni bilgi eklenmesi gerekiyor. Bu dediğimiz varyasyonda Allah öyle bir mekanizma yapmış. Gerçekten var böyle bir mekanizma. İspinoz kuşları da öyle. Mesela farklı farklı kedi türleri var değil mi? Uzun tüylüleri var böyle çok değişik. Veyahut da kısa tüylüler var. İşte mavi gözlüler var. Veyahut da başka renkte gözlüler var. İnsanlar da böyle. İnsanlar da çeşit çeşit. İşte Çinlisi var. İşte Asyalısı var. Farklı farklı çeşitlerde insanlarda. Ama bu varyasyon. Bu evrim değil. Yani insanların yani çoğu insanın da bir kısım insanların da karıştırdığı konu bu oluyor. Yani mesela o zaman nasıl bu kadar çeşit ortaya çıktı diyorlar. Ben o soruyla daha önce de karşılaştığım için genel olarak insanlardan duyduğum bir soru. Peki bu kadar kedi çeşit nasıl ortaya çıktı? Allah varyasyon diye bir mekanizma yaratmış. Şimdi farklı kedi türlerinin çiftleşmesiyle yeni cinsler oluşuyor. Pardon, farklı cinsteki kedilerin çiftleşmesiyle yeni cinsler oluşuyor. Ama o cinslerin çiftleşmesiyle hiçbir zaman o canlı başka bir türe dönüşmüyor. Yani kediden farklı bir köpek olmuyor mesela. Bir fil olmuyor, bir zürafa olmuyor. Olamaz. Çünkü bilim adamlarının, yine evrimci bilim adamlarının bulduğu bir gerçek var. Diyorlar ki, tamam diyorlar, DNA var. Ama diyorlar, bu DNA'nın bir gen eşiği var diyorlar. Yani bu gen eşiği içerisinde çeşitlenebilir ancak diyorlar. Yani bu, tamam çeşit çeşit kedi kedi olur ama her zaman kedi kalır. Çünkü DNA'nın yapısı buna izin vermiyor farklı bir türe dönüşmesine. İki tarafı yani eşik gibi, sanki korunuyormuş gibi. O tür her zaman korunacak şekilde ve kendi türü haricinde de çiftleşemez hiçbir zaman. Çiftleşemiyor. O da gen eşiği nedeniyle oluşan bir sonuç. Dolayısıyla bu varyasyon denen olay, hatta şimdi bu varyasyona işte bilimsel bir şey olduğu için ve evrimin de hiçbir bilimsel delili olmadığı için biz nereden acaba bu evrime, bilimsel bir şeye içerisine sokarız gibisinden varyasyona mikro evrim ismini taktılar. Şimdi dediğimiz gibi varyasyon tür içerisinde çeşitlenme. Bunun evrimle bir alakası yok. Mikro evrim dediler. Dediler ki işte bu çeşitlenme belli bir süreden sonra öyle bir hale gelir ki tür başka bir türe dönüşür. Yani kedi çeşitlene bir bakmışız köpek olmuş. Bu da makro evrimdir dediler. Şimdi sizin dediğimiz gibi yani mikro evrim dediğiniz şey varyasyon, bilimsel. Makro evrim diye bir şey yok. Yani makro evrime dair bir delil yok. Zaten Darwin de söylüyor, bir türün başka bir türe dönüştüğünü kesinlikle ispatlayamayız diyor. Buna dair hiçbir delil yok diyor. Kendi kitabında söylüyor yani bunu. Hatta o zaman DNA bulunmamış olmasına rağmen bunun delillerinin olmadığını anlayabiliyor. Bir de DNA bulunduktan sonra zaten konu tamamen kapandı yani. Öyle bir şey olamayacak. Artık bu hurafe oldu yani bu. Şu anda bilimin vardığı sonuç, canlı türlerinin ayrı ayrı doğa tarihi sahnesi diyorlar onlar. Birden beliriyorlar diyorlar. Yani bu itirafta bulunuyorlar. Birden beliriyorsa bir şey bir yerde, demek ki onu hani normal biz bir odaya girip baksak, boş olsa oda, sonra bir daha girdiğimizde atıyorum bir bilgisayar olsa içeride. Biz bilimsel olarak o bilgisayarın orada o kadar sürede nasıl kendi kendine oluşacağını mı inceleriz, yoksa bu bilgisayarı buraya birisi koymuş belli ki mi deriz? Yani normal aklı sağlığı yerinde olan bir insan bu bilgisayarı birisi yapmış koymuşlar değil mi? Aynen o şekilde Allah Kambriyen döneminde 100'e yakın canlı grubunu bir anda yaratıyor. Bir anda yaratma var. Zaten bilimin çıkardığı sonuç bu. Yani onlar halen daha materyalist kafayla, evet bir mucize, işte maddeler nasıl oldu da bir anda öyle oldu. Çok değişik gerçekten. Ama materyalizmin, doğanın sunduğu böyle yani akılsız izahlara gerek yok. Gerçekten rezil edecekler yani kendilerini. Zaten ettiler. Artık şu anda net konu anlaşıldı. Gerçekten bırakmaları gerekiyor. Yani yoksa nasıl ileriki dönemlerde böyle çaktırmadan bırakamayabilirler yani. Tam rezil olabilirler. O yüzden hemen bıraksınlar gerçekten. Çünkü evrim hiçbir delili olmayan, yani tek bir delili bile yok. Bir pagan dini, binlerce yıldır sürdürülen bir pagan dini. Yani Firavun zamanında da olan bir inanış. Hani buna inanmak isteyen varsa hani biz Müslümanlar olarak bir şey demeyiz ona yani. Kendi inancıdır ama bunu bilime katmış. Hani diyorlar ya sürekli işte siz kendi inancınızı bilime katıyorsunuz. İşte her şeyi Kur'an'a göre yorumluyorsunuz. Yok öyle bir şey yok ortada. Siz kendi dininize göre yorumluyorsunuz bilimi. Bilim materyalist olmak zorundadır diyorsunuz. Materyalizm eski bir pagan dini olduğuna göre siz asıl dine karıştırıyorsunuz zaten bilimi. Biz öyle bir şey yapmıyoruz ki. Biz bakıyoruz. İlk hücreyi bir insan yapabiliyor mu? Laboratuvar ortamında sıfırdan amino asitleri alacak, protein yapacak, proteinleri birleştirecek, hücre yapacak. Ondan sonra o hücrenin DNA'sını teker teker işleyecek. Sonra o DNA'ya müdahale edip onları farklı canlıya dönüştürebilecek. Bunu bir insan yapabiliyor mu? Yapamıyor. İnsan akıllı bir varlık mı? Evet öyle. Siz ne yaptı diyorsunuz? Tesadüfler yaptı diyorsunuz. İnsanın yapamadığı bir şeyi tesadüf nasıl yapsın? Yani normal, kör, bilinçsiz bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Tesadüf dediğim. Tesadüf hiçbir şey yapmaz. Yani tesadüf iki tuğlayı üst üste bile getiremez. Biz tuğla yani iki tane taşı üst üste koyamaz tesadüf. Bizim bahsettiğimiz DNA'daki 3.2 milyar harften bahsediyoruz. Bakın harf. Orada nükleotit adı verilen. Ve insana ait burun kıvrımından işte göz çukuruna kadar kaşın çıkma açısına kadar ondan sonra kaşın nerede çıkacağı, hangi sınırlarda çıkacağı, ondan sonra alnın ne kadar uzun olacağı, işte çenenin ne kadar bir kıvrımla oluşacağı, dişlerin yapısı, dişleri mesela 3 boyutlu olarak birisine verelim. Değil mi? Böyle 3D'ciler oluyor, 3D tasarımlar yapıyorlar. Bize bir yapı yaptılar desek onunla bayağı bir uğraşır değil mi? Dişin tasarımını yapar mesela yukarı doğru daha keskin, alt tarafta bir şey var, belli bir işte kökü var. Onu tasarlar ve bayağı bir uğraşır. Bizde de böyle bir tasarım var. Bu tasarımın da bir sahibi var. İnşallah o da Allah. Başka İnşallah. Bir açıklaması yok yani tesadüfler falan. Bunun bir açıklaması değil.
İnşallah. İnşallah.
Şimdi insan vücudunda şeyden bahsettin şimdi. Bir tasarım var dedin.
Bir ayar var. Gerçekten de burada çok hassas bir ayar var. Hangi hücrenin nerede nasıl duracağı, hangi ne kadar çoğalacağı, nerede duracağı, nereye kadar hareket edeceği hepsi çok hassas bir şekilde ayarlanmış. Şimdi ayarlanmış diyoruz ama tabii ki bir ayarlayan varsa orada bir ayar vardır. Bakın bir örnek vereyim. Yani bunu çok net bir şekilde gördüğümüz pek çok örnek var. Geçtiğimiz günlerde hücrelerin nasıl oluyor da belli bir miktara kadar çoğalıp daha sonra durdukları, yani onlara dur emrinin nasıl geldiği, çoğal emrinin nasıl verildiği anlaşıldı. Çok detaylı bir şekilde anlaşıldı. Genetik bilimi bize bunun verisini ortaya koydu. MikroRNA adını verdikleri küçük bilgi paketçikleri var. Hücrelerin içinde bunlar. Hangi proteinin ne zaman üretileceğini, ne zaman üretiminin sonlandırılacağını bu küçük bilgi paketçikleri, mikroRNA'lar yönetiyorlar. Yönetiyorlar diyoruz ama bunlar zaten kendileri molekül. Şimdi bakın şurada bir şey geçebilirsek size resmini göstereyim. Şimdi burada hücrenin içini görüyoruz. Hücrenin içinde biliyorsunuz çekirdeğin içinde DNA var. DNA'dan mesajcı RNA ile kopyası çıkarılıyor ilgili bölgenin. Belli bir proteini üretmek üzere. Kopyası çıkarıldıktan sonra ribozoma gidecek. Ribozomda ne olacak? RNA'daki bilgi çözümlenecek, şifreler çözümlenecek ve protein üretilecek. Öyle değil mi? Biz bunu biliyoruz. Buraya kadar zaten harika. Yani zaten burada bir yaratılış gerçeği var. Ama bahsettiğim şey bundan çok çok daha ileri boyutta bir düzenlemenin, ayarın olduğunu ortaya koyuyor. O da şu. MikroRNA denen, yeni keşfedilen küçük RNA parçacıkları var hücrenin içinde. Ve bunlar belli proteinleri üretimlerini düzenlemek üzere hücrenin içinde bulunan bilgi paketçikleri olarak varlar. Ne yapıyor bunlar? Eğer üretilecek olan hedef protein belli bir sayıda, yeterli sayıda ise hücrenin içinde, hayır diyorlar, sen ribozoma diyorlar ki, hayır diyorlar, sen bunu üretemezsin diyerek mesajcı RNA'nın ribozoma ulaşmasını engelliyorlar. Yani bloke ediyorlar bu bilgi aktarımını. Kim yapıyor bunu? Yine bir başka bir bilgi paketçiği bunu engelliyor. Bilinçli, şuurlu bir şekilde. Ama bakıyoruz bu bilgi paketçiliği neden mamül? Elektronlardan, atomlardan, kuarklardan, yani cansız maddelerden. Yani bir can yok burada, bir akıl da yok, beyni de yok zaten. Kendi başına düşünüp akledeceği, işte üretilen protein şu anda yeterli miktardadır. Ben sana izin vermeyeceğim deme şeyini nereden buluyor bu yetkisini? Nereden buluyor bu bilgi paketçiyi? Burada Cenab-ı Allah'ın kesin yaratmasının delili gözlerimizin üzerinde cereyan ediyor. İnşallah. Başka türlü de çalışıyor. Eğer proteine ihtiyaç varsa hücrenin içinde, yani protein üretilmesi gereken protein az sayıdaysa, bu sefer izin veriyor mesajı RNA'nın ribozoma ulaşmasını. Ve sonuç itibariyle üretilmesi gereken miktarda üretiliyor protein hücrenin içinde. Bakın bu çok önemli. Hücrenin içinde saniyede 2000 tane protein üretiliyor. Bir saniyede. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani bu devamlı surette kontrol dahilinde bir üretim tabii ki. Kontrolsüz bir üretim yok. Çığırından çıkmış. Ya da daha az bir üretim de yok. Vücudu zafiyete sürekli yüzecek olan, ölümüne sebep olacak. Böyle bir şey de yok.
Maşallah.
Peki kim kontrol ediyor bunu? Kim düzenliyor? Bu sistemleri kim yaratıp her an kontrol altında hükmetmeye devam ediyor? Cenab-ı Allah. Başka bir cevabı yok bunun. Evrimcilerin tesadüf iddiası burada tesi geçmez. Tesine bile yer yok burada. Burada bir yaratılış var. Akıl var. Sonsuz akılla her an yaratmaya devam etme var. Çünkü bakın, biz bu sistemin nelere kadir olduğunu, yani nelere sebep verdiğini çok daha örneklerle biraz daha açıklayayım size. Mesela diyelim insan vücudunda organlar var. Pek çok organ, pek çok doku, hücre grubu var. Kendi başına özelleşmiş olan. Mesela karaciğer. Karaciğer biliyorsunuz karnımızda sağ üst tarafta bulunan bir 1,5-2 kilo civarında bir organ. Çok hayati bir organ. İçerdiği enzimler, ürettiği kendine ait proteinlerle bütün metabolizmayı yürütüyor. Bağırsaklardan emilen bütün gıdalar orada işleniyor ve vücuda yararlı haliyle iletiliyor. Yani orada bir rafine gibi çalışıyor karaciğer. Tam bir rafine gibi çalışıyor, rafineri gibi çalışıyor. Şimdi bu hücrelerin çoğalmaya başladığını ana gidelim ilk olarak, bebekken. Belli bir boyuta kadar gelip sonra duruyor, çoğalmayı durduruyor. Bütün karın boşluğunu kaplayan bir karaciğerle karşılaşmıyoruz hiçbir zaman. Nasıl oluyor bu? İşte bu mikro RNA'lar sayesinde oldu anlaşıldı. Mikro RNA'lar artık hücre grubuna diyorlar ki senin artık çoğalman yeterli. Artık çoğalma sistemini bloke ediyorlar, durduruyorlar. Eğer çoğalması gerekiyorsa o zaman da izin veriyorlar çoğalmasına. Yine burada devreye girenler işte bu küçük mikro RNA bilgi paketçikleri oldu anlaşıldı. Başka bir örnek verelim. Mesela kırmızı kan hücreleri vücudumuzda kan damarlarında dolaşıyor. Ama yüz milyarlarcası dolaşıyor. Ama yine belli bir sayıda, belli bir konsantrasyonda, yoğunlukta olmaları gerekiyor. Çünkü biraz fazla olurlarsa ne olur biliyor musunuz? O kırmızı kan hücreleri kan damarlarını tıkar. Yani kanın akışkanlığı ortadan kalkmış olur. Çünkü kılcal damarlar vasıtasıyla her dokuya, her hücreye oksijen iletmek durumundalar ve bunu yapıyorlar. Öyle değil mi? Ama bunun yanı sıra kanın plazma denen kısmı var, serum denen kısmı var, plazma denen kısmı var. Bunlarda da yine hayati elementler gidiyor. Kırmızı kan hücrelerinin tek başına ulaşması da tek başına yeterli değil. Ayrıca bu sıvının da yine ulaşabilmesi gerekiyor. Yani her yer kırmızı kan hücresi olması istenmiyor. Öyle olsa zaten damarlar tıkanır. Kendileri de hareket edemezler. Her şey bir ayarda. Peki nasıl böyle ayarda kalmış? İşte yine bu mikro RNA'lar devreye giriyorlar. Ve o kırmızı kan hücrelerinin kemik iliklerinde, bakın kemik iliğinde ne sürede, hangi aralıklarla, hangi sayılarda üretilmesini regüle ediyorlar, düzenliyorlar, organize ediyorlar. Yani tamam diyorlar, bu sayı yeterli diyorlar. Veya diyorlar ki tamam şu anda ihtiyaç dahilinde üretime devam edebilirsiniz diyorlar. İlik hücrelerine, yani kök hücrelerine ve kırmızı kan hücrelerinin üretimi ona göre ayarlanıyor. Şimdi burada kesin ve net açık bir yaratılış var. O mikro RNA dediğimiz o bilgi paketçikleri, bilgi paketi bak diyoruz. Ne demek bu? Emir demek bu. Yani onun açıldığında bilgi paketinin içinde bir bilgi var. Okunduğunda bunu biz okuyamıyoruz ama bakın işte hücrenin içinde ilgili birimler bunu okuyup anlayabiliyorlar bu şifreyi. Yani bizim aklımızın hayalimizin, anlama kavrayışımızın ötesinde bir akıl hükmediyor. Bir yaratılış gerçeği olarak karşımızda inşallah. Cenab-ı Allah'ın sonsuz ilmiyle nasıl yarattığını her an şahit oluyoruz. İnşallah.
Kolum şeyden Allah sınırım. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, bir kıyamet suresiydi. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor diyor, buyuruyor Yüce Rabbimiz. Hakikaten hiçbir şey kendi başına değil. Ve hiçbir şey de sorumsuz değil. Allah her şeyi yaratmış ve yarattığı her canlıya veya cansıza, cansız maddeye de sorumluluğunu da vermiş. Yani o sorumlulukla yaratmış. Bunu ancak böyle açıklayabiliriz. Senin dediğin gibi şimdi mesajcı RNA'nın yolunu kesen yine küçük bir işte RNA bu konudan anlıyor. Olayın uzmanı, işte DNA'dan bilgi sahibi, hücreyi çok iyi biliyor. Evet. DNA'nın kopyalandığını biliyor. Evet. Kopyalandıktan sonra mesajcı RNA'nın ribozoma gideceğini biliyor. Ribozoma giderse ribozomda üretim yapılacağını, protein sentezini yapılacağını, protein sayısının artacağını biliyor. Yani ribozomun bir fabrika gibi çalıştığını biliyor. Ya bayağı bir bilgiye sahip. Evet. Ama sen de dedin yani o bilginin baktığımızda nerede o bilgi? Yani biz o minik RNA'nın içini açsak bir şey göremiyoruz, boş. Evet. İşte Akın hocam da anlatmıştı, bir sefer izleyeceğimiz hatırlar. Atomdan oluşuyor, atom altı parçacıklardan oluşuyor. İşte kuarklar vesaire, elektron. Onun da içi boş. %99.99999 gidiyor. Yani bu boşluk hava su boşluğu anlamında değil. Yani hava boş gibi zannediliyor ama öyle değil. Burada moleküller var. Orada hiçbir şey yok. Hakiki boşluk
var. Karanlık var.
Evet artık. Yani bakın bize yani zaten tesadüfi konuşmak bu noktada zaten söz konusu değil de başka daha derin bir konuya geliyoruz oradan. Kolum şeytan Allah sınırım. Allah yoktan var edendir diyor. Buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yani Allah yokluğu yaratıyor. Bu bahsedilen. Ve oradan da bir varlık meydana getiriyor. Yani asıl mucize bu. Yani o biz mesela hücrenin içindeki hiçbir şeyi organelin, organcının içini açalım bir şey göremeyiz. Bir şey yok içinde onun.
Evet.
Et parçası en fazla yani görebileceğiniz veya bir jölemsi bir şey görürsünüz. Bu kadar. Yani bunlar 3D animasyonlar, senin dediğin gibi 3 boyutlu işte canlandırmalar, resimlerle anlayabilelim veya anlatırken kolaylık olsun diye kullanılıyor. Yoksa böyle şeyler yok. Normal et parçası diyebiliriz. En aklımızın alacağı veya işte jölemsi yapılar diyebiliriz. İlk bakıldığında. Şimdi Allah bilgiyi büyük bir ihtişamla çok geniş bir ilim sahibi olduğu için, sonsuz ilim sahibi olduğu için etin içine koymuş. Mesela ne diyoruz? DNA diyoruz. DNA'nın içinde 3.1 milyar çok bilgi vardır. 2 milyar. Evet. Yani insanın bunu düşünmesi lazım. Bu bilgi nerede? Yani neyin içinde duruyor? Biz bilgiyi kitaplardan, işte kütüphanelerden, gazeteden, şimdi elhamdülillah internet var. İnternetten edinebiliyoruz bilgiyi. Yani bir DNA denilen bir şeyin içinden bilgi edinmek, bu insan biraz bunun üzerine düşünmesi lazım. Yani burada olağanüstü bir durum var. Yani etten bilgi çıkmaz ki. Burada bir ihtişam var, bir yani Allah'ın bize bir mesajı var burada. Bunu anlamak lazım. Ya Yüce Rabbimiz bize burada bir şey anlatıyor. Bir derinlik var. İşte Allah yoktan var edendir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bunu anlamak lazım. Böyle tesadüfler, işte rastgelelikler, birazcık çamur, birazcık işte zaman, birazcık bir şey. Sonra da bunlar oldu. Artık bunlar yani çok hocamız diyor akıldane diyor onlara yani artık. Evet. Ayıp oluyor yani bunu. Mesela ben bir kitap okudum geçenlerde. Evrimciler sözde fosillerin evrimi ispat ettiğini anlatıyor sözde. Ve bunu açıklamış 3 sayfalık bir yazı. Ben merak ettim ben ne anlatmış acaba diye, neyi var garanti diye. Ne anlatıyor biliyor musunuz? Mesela ben şunu bekledim. Fosiller evrimi ispat eder. Çünkü şu sebepleri vardır. Yani böyle bilimsel, aklı başında bir şeyler var zannediyorsunuz ilk bakışta. İşte oraya bir prof ünvanda yazınca tamam gibi görünüyor. İçine bakın. Ne anlatmış biliyor musunuz? Yani hakikaten çok yani güldüm. Dünyada diyor evrim vardır bakarsanız diyor. Devinim vardır diyor. Kıtalar hareket eder diyor. kıtalar birbirlerinden ayrılır, karalar oluşur diyor. Karalarda diyor akarsular vardır. Akarsular aktıkça akarsu yatakları aşınır.
Demek ki ara fosil var.
Bu bu genel bir evrimdir. Bakın burada evrim var diyor. Ya hakikaten anlamaya çalıştım. Samimi olarak anlamak istiyorum yani. Bayağı yazıyı okudum. Sonra diyor ki işte bilim adamları diyor Çin'de galiba işte dinozor fosilleri bulmuşlardır. Evet. Dolayısıyla dinozor fosilleri bize kuşların ataları olduğunu ispat etmiştir. Ya bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir bilim? Hani nerede burada evrim? Ya biz coğrafyayı sormadık ki size. Yani karalar hareket ediyor, akarsu. Bunları biliyoruz zaten. Yani bunun evrimle alakası yok mu? Coğrafya dersinde anlatılır bunları. Dinozor biliyoruz zaten onlar 240 milyon yıl önce zaten yaşamış. İşte 60 milyon, milyon yıl öncesine kadar sonra da yok olmuş bir tür. Hayvan yani. Mükemmel, soyu tükenmiş bir hayvan. Bunun kuşla ne alakası var? Kaldı ki dinozorların var olduğu dönemde zaten kuşlar var. Uçuyor, kanadı var. Hayvan uçuyor yani. Yani öyle bir konu yok. İşte yok dinozor öndeki iki eliyle sineği yakalamak istiyormuş da eline çırpa çırpa o küçük ellerini. Sonra o uçma hissi vesaire ona kanat olmuş. Koşa dinozor uçmaya başlamış. Kardeşim sinek uçuyor. O resimde sinek var. Ya uçma konusu hallolmuş zaten. Yani böyle bir evrim yok. Hayvan uçuyor. Yani yaratıldı ilk günden beri uçuyor. Dinozorun zoru ne? Yani sen uçmayı açıklıyorsun dinozorla. Uçan canlılar var. Ya hakikaten için için güldüm. Yani ve acınacak haldeler, perişan haldeler. Ya sen profsun, başına koymuşsun. İnsan aklı başında bir şey bekliyor ama yani böyle artık paçadan akıyor rezalet o derece. Allah esirgesin. Yani bu tür kitaplar hakikaten hiç tavsiye etmiyorum. Yani izleyenlerimiz, izlemeyenler yani.
Gülmek için alıyorlar zaten.
Evet yani gülersiniz. Yani içinde bilgi yok. Evet. Ama bakın hocamızın kitaplarına kısa, net, özlü, hikmetli, akıcı ve anlaşılır. Toplayın, delilleri var. İspat. Bakın ne dedi hocamız? 350 milyon tane fosili getiririm ben buraya dedi. İşte ispat, delil. Şimdi biliyorsunuz TRT yayınlamış. Evet. Evrim programı. Hocamız dedi ki TRT'den rica ediyoruz. Bize bir tane ara geçiş formunu ispat eden varlığını bir tane fosil getirecekler. Madem böyle bir yayın yaptınız. Bunu getirin. Getirmeleri gerekir. Hocamızla biz bir programda paylaşmıştık. Onu da okumak istiyorum. Necip Fazıl Kısaküre'nin evrimle ilgili bir açıklaması var. İzleyicilerimize paylaşalım. Dünya bir inkılap bekliyor konferansından. Şöyle diyor. İnsan gibi kainatın ruhunu şekillendiren bir mahlukun maymundan geldiğini kabul etmek, şu anda dünyada mevcut milyonlarca maymunun niçin geç kaldıklarını izah edemeyeceği bir tarafa, bizzat Darwin gibi maymunun tekamülüyle değil, asıl insanın alçalmasıyla maymuna ulaşabileceğini gösterir.
İnşallah.
Yani ayette de var inşallah değil mi? Komşunu alasın maymundan daha aşağı benzetmesi var. Ya bakın mesela üstad da mesela yazar da çok güzel dikkat çekiyor. Fakat burada senin anlattığın çok önemli. Biz bu konuları genel hatlarıyla da olsa herkesin bilmesi lazım ki yalan söyleyenin yalancı olduğunu bilelim. Aksi takdirde insan aldanabilir, yanılabilir. Bu çok önemli inşallah.
Çünkü ahir zamanda yaşıyoruz. Onu hemen sözü kesin, hemen söyleyeyim. Evet. Ahir zamanda hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnşallah. Bize bilgi veriyor, uyarıyor. Diyor ki, ahir zaman öyle bir fitneden sakının ki hiçbir eve girmemiş olmasın.
Evet.
Diyor.
Evet.
Yani her yere yayılacak olan büyük bir fitneden söz ediyor ki işte büyük fitne bu.
Evet.
Her yere yayılmış.
Evet, maşallah.
Yani kimsenin kaçıp kurtulamayacağı büyük bir fitne bu.
Maşallah. Ve yine ahir zamanla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Öyle bir zaman ki diyor ahir zaman. Yalan söyleyenlerin doğru, doğru söyleyenlerin de yalancı sayıldığı bir dönemdir diyor. Tam evet. Yani birebir bakıyor maşallah. Yine ahir zamanla ilgili son bir şey daha söyleyip programı kapatabiliriz. Peygamber Efendimiz çok şık, çok güzel giyiniyordu. çok estetik giyiniyordu ve hakikaten sahabe hayran kalıyordu kıyafetlerinin güzelliğine. Ahir zamanda da inşallah böyle olacak. Müslümanlar çok güzel, çok şık yine giyecekler. Çok kültürlü, çok akıllı, çok modern olacaklar. Hocamız tarif etmişti Müslüman tarifi yaparken. Onlardan bir tanesi de kılığı ve kıyafetiyle çok ön planda, çok güzel, gösterişli olacak, çok şık olacak. En güzel çizgiler olacak kıyafetlerinde. Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda talebelerine de bu konuda bir işaret var. Hı. O hadisi paylaşalım izleyicilerimizle. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri çok akıllı olmaları ve şık giyimleriyle dikkat çekecekler inşallah. Hadis şu şekilde. Doğu tarafından gelen ve deha sahipleri, yani çok akıllı, çok zeki, çok anlayışlı, geniş fikirli oldukları halde kıyafetlerine insanların taaccüp ettikleri, yani hayranlıkla baktıkları kimselerin zuhur ettiğini işittiğinizde, işte o zaman muhakkak kıyametin gölgesi üzerinize düşmüştür. Bakın, Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri de inşallah, bak çok güzel tarif ediliyor. Naim bin Hammad, Kitabul Fiten, 121. sayfada. Çok akıllılar, Mehdi Aleyhisselam'ın şakirtleri, çok zekiler, çok anlayışlılar, geniş fikirliler. Yani hocamızın tarif ettiği tam o Müslüman modelindeler inşallah.
Çünkü kimleri örnek alıyorlar?
Tabii.
Başta Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın bize örnek gösterdiği peygamberleri örnek alıyorlar da o yüzden.
İnşallah.
Hazreti Süleyman'ı,
maşallah.
Zülkarneyn'i,
maşallah.
Diğer bütün peygamberleri, onların yaşantı şekillerini, maşallah. Yaşam şekillerini, davranışlarını örnek alıyorlar ve bu yüzden Allah zaten onlara hem başarı veriyor yeryüzünde, hem şan veriyor,
maşallah.
Kur'an'ı başta ellerine tuttukları için,
maşallah.
Kur'an'a sarıldıkları için,
maşallah.
Şeref veriyor, şerefiniz gelmiştir diye
maşallah.
Kur'an-ı ayette bildir diyor.
İnşallah.
Şeytandan Allah'a sınırım. Şan ve şeref olmuş oluyor. Maşallah. Yeryüzündeki en kaliteli insanlar oluyorlar inşallah.
Evet, maşallah. Ve bakın, kimselerin zuhur ettiğini işittiniz de, yani kıyafetlerine insanların hayranlıkla baktıkları kimseler. Hem aklı hem kıyafetiyle. Bu kimselerin zuhur ettiğini işittiğinizde işte o zaman muhakkak kıyametin gölgesi üzerinize düşmüştür. Yani ahir zaman gelmiştir buyuruyor evet. Peygamber Efendimiz.
İnşallah bir ayetle evet. Bitirelim inşallah.
Çok iyi olur inşallah.
Allah ayette inşallah şu şekilde buyuruyor şeytanın Allah'a sınırım. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızkı kim haram kılmıştır? De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır diyor Allah.
Maşallah,
Araf suresi 32. ayette. Yani Allah'ın izniyle ziynetler, güzel temiz rızıklar, her şeyin en güzeli Müslümanlar için dünyada.
Evet.
Ama ahirette sadece onlar için.
Maşallah. İnşallah. Evet. Ve tabii Müslümanlar asla israf etmezler.
İnşallah.
Yani tam hakkıyla gereği gibi yaparlar. Kovmuş şeytan Allah'a sınırım. Ey Ademoğulları, her mescit yanında ziynetlerinizi takının. Yiyin için ve israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez.
İnşallah.
İnşallah.
Tabii mümin evet. Bütün zaten imkanlarını
evet.
Maddi tabii ki maddi imkanlarını başta olmak üzere sosyal imkanlarını da aynı şekilde olmak
evet.
Üzere Allah yolunda kullanıyor. Allah yolunda harcıyor.
İnşallah.
Bu bir tür yaşam şekli artık.
İnşallah.
Yani 24 saatine yansımış durumda uyurken bile inşallah ibadet kastıyla uyuduğu için
inşallah.
Hayattan tabii ki en güzel şekilde Allah ona zevk de veriyor.
Maşallah.
En güzel şekilde yaşatıyor yeryüzünde. Bir yerde zaten sonsuzluk başlamış durumda.
Maşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Cennet ortamında tabii ki yeryüzünde Allah yaşatmaya başlıyor Allah'ın
İnşallah. Resimde. Müslümanın özü şu oluyor inşallah. Kovulmuş şeytanın Allah'a sınırım. Namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah.
Evet sevgili izleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Yarın gece inşallah saat 22'den itibaren Harun Yahya TV internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaçkar TV ekranlarından bizi takip edebilirsiniz. Şimdilik tekrar hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı geceler.